Ayrım 21, sayfa 186. T.B. Allen, sobanın kapağını açıp içeri baktı. Kömürlerin üstüne bir tükürdü. Öyle bir ev, ilkin pek ıssız olur, dedi. Gerçi T.B. Allen bu sözlerle bir çam devirmiş sayılırdı. Gene de Pat ona içinin ısındığını hissetti. Gönül borcunu ödemek amacıyla, ''Biraz tütünle bizim tüfek için kurşun da almam gerek, Bay Allen,'' dedi. Ondan sonra Pat gündelik yaşantısını değiştirdi. İnsan topluluklarını arar, kalabalık yerleri ister oldu. Gündüzleri çiftlikte çalışıyordu ama geceleri ille 2-3 tanışla birlikte geziyorlardı. Okulda danslı, danssız herhangi bir toplantı yapıldığı zaman Pat en erken geliyor, en son ayrılıyordu. John Whiteside'ın evine konukluğa gidiyor, bir yangın çıktı mı olay yerine ilk önce o varıyordu. Seçim günlerinde sandıkları kapanana dek sandık başı bekliyordu. Nerede birkaç adam bir araya gelse, Pat'in orada biteceğine kalıbınızı basabilirdiniz. Toplulukları izleye izleye içgüdüsü öyle bir gelişmişti ki hangi heyecanlı olayın kalabalıkları çekeceğini önceden kestirir olmuştu. Yapayalnız bir adamdı Pat. Uzun boylu, gevşek duruşlu, hantalca yapılı. Uzun burnu, geniş çenesiyle Lincoln'un gençliğine pek benziyordu. Lincoln'unkiler gibi onun resmi giysileri de üstünden dökülürdü sanki. Burun delikleri iri, kulakları kocaman, kıllıydı. Karıştığı topluluklara pek bir katkıda bulunamadığını kendi de biliyordu. Bu noksanını işe yarayarak, işleri kolaylaştırıp düzene sokarak dengelemeye çalışıyordu. Okulda danslı toplantı düzenlemekle görevlendirilen kurullara seçilmeye bayılırdı. Çünkü o zaman toplantının tasarılarını konuşmak amacıyla öbür kurul üyelerini gidip görebilirdi. Gecelerini okulu süslemekle, vadiyi dört dönerek evlerin birinden ödünç sandalye, öbüründen sofra takımları almakla geçirebilirdi. Gidecek yer bulamadığı zamanlarda Ford kamyonetiyle Salinas'a inerek üst üste iki film seyretmeye alışmıştı. O iki korkunç yalnızlık akşamından sonra kapıları pencereleri sımsıkı kapalı duran evinde tek bir akşam dahi geçirmedi. İncil'in bekleyen koltukların, yıllanmış kokuların anısı tüylerini ürpertiyordu. Tam 10 yıl Pat Humbert vadide dönüp dolanarak can yoldaşlığı peşinde koştu. Öğretim kuruluna seçtirdi kendini, Masonlar Locası'na, Salinas'taki Eski Dostlar Derneği'ne katıldı. Tek bir toplantıyı kaçırdığı da görülmedi. Can yoldaşı diye kıvranmasına karşın Pat Humbert katıldığı topluluklara hiçbir zaman karışamadı. Hep gerilerde köşelerde durur, ona bir şey diyen olmazsa o da bir şey demezdi. Vadi ahalisi onun varlığını kaçınılmaz olarak benimsemişlerdi. İnsafsızca, kıyaraktan kullanıyorlardı onu. Pat'in istediğinin de bundan pek başka bir şey olmadığını nereden bilsinlerdi? Toplantılar bitip de eve dönmek zorunda kaldığı zaman Pat, Ford'unu damın altına sokuyor, koştuğu gibi yatağına atıyordu kendini. Kapısının ötesindeki o ürkünç odaları unutabilmek için boşuna çabalıyordu. Kimi kez odaların görüntüsü sinsice sızıyordu beynine. Tozlar artık iyice birikmiş, duvarlarla eşyaların köşelerini örümcek ağları sarmış olmalıydı. Bu görüntü beynine yayılıp da onu savunmasız bırakarak uykusunu dağıttığı zamanlarda Pat, yattığı yerde zangır zangır titriyor, uykusunu getirmek için bildiği bütün hilelere başvuruyordu. Böylesine tiksinti getirdiği için evine de bakmaz olmuştu. Eski yapı bakımsızlıktan küflenip çürümekteydi. Derken yıllardır bodur bir çalı olarak durup duran ak bir banksiya gülü birden canlanarak evin ön duvarına tırmanmaya başladı. Sundurmayı sardı, kapalı pencerelerin üzerine çelenkler ördü. Çatılardan aşağı uzun uzun şenlikli dallar sarkıttı. Pat'in yalnız yaşadığı 10 yıl boyunca ev kocaman bir gül yığınına döndü. Köy yolundan gelip geçen duruyor, gül ağacının boyuna posuna, güzelliğine şaşırıp hayran oluyordu. Pat ise gülün ayırdığında bile değildi. Düşünmemek elinden geldiği zaman evini hiç düşünmüyordu. Humbert çiftliğinin toprağı iyiydi. Pat çiftliğe iyi bakıyor, güzel para kazanıyordu. Kendi giderleri de çok az olduğundan bankada 3-5 bin doları birikmişti. Çiftliğini zaten sevmesi bir yana gündüzleri onu korkudan kurtardığı için de ayrı bir sevgi duyuyordu. Durmadan çalışırsa tek başına olmanın korkusu, kanını donduran yalnızlık ona saldıramazdı. Pet'in yetiştirdiği meyveler de iyiydi ya, gerçek merakı böğürtlen türleri yetiştirmekti. Direklere bağlı dimdik çalılar köy yolu boyunca uzanıyordu. Her yıl ürününü en erken satan Pet oluyordu. Montreux'ler vadiye taşındıkları zaman Pet 40 yaşındaydı. Pet yeni komşuların taşınmasına sevindi. Candan karşıladı onları. Gecelerini geçirebileceği bir ev daha çıkmıştı. Gerçekten de Bert Monroe dost canlısı bir adam olduğundan Pet'in geceleri uğrayıp çene çalmasından hoşnut kalıyordu. Pet iyi bir çiftçiydi. Bert ona sık sık akıl danışıyordu. Pet, May Monroe'ye pek dikkat etmemişti. Yalnızca onun güzel bir kız olduğunu görmüş, sonra da bu aklından çıkıp gitmişti. İnsanları çoğu zaman bireyler olarak değil de kendi yalnızlığının panzehiri olarak görürdü. Evine kapatmış olduğu hortlaklardan kaçmanın yeni bir yolu. Yaz başlangıcında bir gün öğleden sonra Pet, böğürtlen çalılarının başında çalışmaktaydı. Sıra sıra yükselen çalıların arasına diz çökerek köklerin arasını aralıyordu. Çalılar iyice büyümeye başlamışlardı artık. Yaprakları da uçuk yeşil, son derece güzeldi. Pet çalı dizisi boyunca ağır ağır ilerlemekteydi. Yaptığı işi seviyordu. Yaklaşan geceden de korkusu yoktu çünkü o akşam yemeğini Montreux'lerde yiyecekti. Bir ara yoldan beri konuşma sesleri geldi kulağına. Çalıların arasından göremiyordu ama geçenlerin Bayan Monroe ile May Monroe olduklarını seslerinden tanıdı. Birden May'in şaşkınlık dolu bir sesle ''Anne, şuraya bak!'' diye bağırdığını duydu. Elindeki ışı bırakarak kulak kesildi. ''Hiç böyle güzel gür gördün mü ömründe anne?'' Bayan Monroe ''Gerçekten gelin gibi'' dedi. May ''Aklıma ne getirdiğini şimdi buldum'' diye ekledi. ''Hani üstünde o güzel ev resmi olan posta kartı, aklında mı?'' Keller dayı Vermont'tan yolladıydı. Üstünü saran şu güllerle bu ev, tıpkı o kartpostaldaki evlere benziyor. İçini de görebilseydik. Bilmem ya, buna pek heveslenme. Bayan Allen diyor ki, Pet'in anasıyla babası öldüklerinden bu yana hiç kimse o evin içine ayak basmamış. Yani 10 yıldan beri. Bayan Allen evin içinin de güzel olup olmadığını söylemedi. Dışarısı böyle güllerle süslü olan evin içi, kim bilir ne güzeldir. Kim bilir, Bay Humbert belki bir gün bana içerisini gezdirir mi dersin? Ana kız uzaklaştılar. Sesleri duyulmaz oldu. O zaman Pet doğruldu. Gül ağacına baktı. Ne güzel olduğunu hiç görmemişti şimdiye dek. Saman yığınları gibi tepeleme yükselen sık yeşil yapraklarla dört bir yana yayılmış bembeyaz güller. Gerçekten güzel, dedi kendine. Vermont'taki evlere benziyor. Güzel, tipik bir Vermont evine benziyor. Şey işte, her neyse, gül ağacı gerçekten gelin gibi. Derken gözleri ağacı, duvarları delip geçmişçesine, içerki konuk odası canlandı karşısında. Pet, evin iç görüntüsünü aklından söküp çıkarabilmek çabasıyla gene işinin başına döndü. Ne var ki, May'in sözleri kulaklarında çınlayıp duruyordu. İçi kim bilir ne güzeldir. Pet, acaba Vermont'taki evlerin içleri neye benzer diye merak etmeye başladı. John Whiteside'ın o görkemli, oturaklı evini biliyordu. Bütün vadi halkı gibi o da Bert Monroe'nun evindeki lüks ve konfora hayrandı ama şimdiye dek güzel denilebilecek bir ev görmemişti ömründe. Gerçekten güzel diyebileceği bir ev. Gördüğü tüm evleri tek tek aklından geçirdi. Ama biliyordu ki May'in dediği ev bunlardan hiçbirisi olamaz. Yalnız bir dergide resmini gördüğü bir ev vardı. Yerleri cilalı, tahta bölümleri beyaz boyalı, merdiveni eğmeçli. Mount Vernon'un resmiydi belki de. Pet'in pek hoşuna gitmişti. May de böyle bir evden söz etmiş olabilirdi. Vermont evinin kartpostalını görebilseydi. Ama Pet biliyordu ki eğer Monroe'lere bundan söz ederse o gün onları dinlediğini ele vermiş olacaktı. Zamanla düşündükçe kendisininkine benzeyen güzel bir evin içini görmek isteği, Pet'te bir saplantı olup çıkmaya başladı. Elindeki tırmığı bırakarak evin önüne dolandı. Gül ağacı gerçek bir harikaydı. Sundurmanın üzerinde bir çardak örmüş, kapalı pencereleri ak yıldızlardan tentelerle süslemişti. Pet bu güzelliği bundan önce görmeyişine şaştı. O akşam daha önceleri düşünde görse inanamayacağı bir şey yaptı. Geceyi başkalarıyla bir arada geçirmek fırsatına sırt çevirdi. Monroe'lerin kapısına değin gitmişken, ''Sayın hasta görülecek bir işim var.'' dedi. ''Hemen gitmezsem paraca zararı uğrayacağım.'' Salinas'a varınca da genel kitaplığa gitti. Danışmadaki kıza, ''Tepik Vermont evlerinin resimleri bulunur mu sizde?'' diye sordu. ''En güzelleri.'' ''Dergilerde bulursunuz sanıyorum. Gelin, dergilerin nerede durduğunu size göstereyim.'' Kapanma saatinin geldiğini ona bildirmek zorunda kaldılar. Ev içlerini gösteren resimler vardı bu dergilerde. Ama ne resimler. İnsanın düşünde görse inanamayacağı türden. Odalar birer taslağa göre kurulmuştu. Her süs eşyası, her mobilya parçası, duvarlarla yer kaplamaları bile uyum içindeydi. Her biri ötekisi hesaba katılarak yapılmış, seçilip yerleştirilmişti. Pet'in içindeki bir gizli sevgi, renklerle çizgilerin uyumuna karşı beslediği içgüdüsel bir yakınlık bu resimlerde kendi yansımasını bulmuştu. Pet, yeryüzünde böyle odaların bulunabileceğini düşünmemişti bile. Tek bir kalıptan dökülmüş, tek bir taslak uyarınca bütünleşmiş gibi kusursuz, dengeli. Oysa kendi bildiği odaların hepsi, ilişkisiz şeylerin zamanla, rastlantılarla bir araya gelmesinden oluşmuş yerlerdi. Sophie hala bir vazo armağan eder, baba gidip bir koltuk alır getirir. Şöminenin içine daha iyi ısıtıyor diye bir soba yerleştirilir. Sperry Unculuk Şirketi bir takvim yollamıştır. Anne takvim kapağındaki resmi keser, çerçeveletir. Postayla satış yapan bir firmadan yeni çıkan bir lamba ısmarlanır. Pet'in bildiği odalar bu yoldan yaratılırdı işte. Oysa o gün gördüğü resimlere bakılacak olursa birisi bir odayı döşemezden önce bir taslak kuruyordu kafasında. Odadaki her şey bu taslağın bir parçasıydı. Kitaplık kapanmazdan hemen önce Pet yan yana iki resim gördü. Resimlerdeki odalardan biri kendi bildiği odalar gibiydi. İkincisi ise aynı odanın ıvır zıvırdan arıtılmış, taslağa göre hazırlanmış durumunu gösteriyordu. İkisinin aynı oda olduğuna bin tanık isterdi. Ömründe ilk olarak Pet evine dönmeye sabırsızlandı. Yatağına uzanıp düşünmek istiyordu. Çünkü zihninin derinliklerinde yepyeni bir fikir kıpırdanarak oluşmaya başlamıştı. O gece Pet'i uyku tutmadı. Kafası tasarılarla dopdoluydu. Bir ara kalkıp lambayı yakarak banka defterine baktı. Günü harmazdan önce davranıp kahvaltısını hazırladı. Kahvaltı ederken gözleri durup durup o kilitli kapılardan yana kayıyordu. Bakışlarında hınzır bir sevinç parıltısı vardı. İçerisi karanlıktır şimdi diye düşündü. Girmezden önce panjurları açmalı. Güneş doğduktan sonra Pet eline bir kol demiri aldı. Çivilenmiş panjurları birer birer açtı. Yalnızca konuk odasının penceresine ilişmedi. Gül ağacına zarar vermek istemiyordu çünkü. En sonunda gene mutfağa döndü. Kilitli kapının karşısına geçip durdu. Bir an için o eski karabasan gene karşısına dikilir gibi oldu. Pet kendi kendine ''Bir dakikalık iş'' diye yürek verdi. İçeri girer girmez ne varsa dağıtırım. Kol demirini kilidin altına sokarak kaykıldı. Kilidi çatırdatarak kırdı. Kapı yağsız rezelerinin acı inintisiyle açıldı. Ürkünç oda Pet'in gözleri önüne serilmişti şimdi. Havayı örümcek ağlarının sesi bürümüştü. Kapıdan dışarıya küflü, tıkanık kokulu bir hava akımı boşaldı. İşte pas tutmuş sobanın iki yanındaki sallangaçlı koltuklar. Tozlarının arasından bile Pet, şiltelerin orta yerlerindeki hafif çöküntüleri görebiliyordu. Ne var ki asıl korkunç olan şeyler bunlar değildi. Korkularının can damarının nerede attığını Pet çok iyi biliyordu. Gözlerine giren örümcek ağlarını silerek hızlı adımlarla odanın içine girdi. Konuk odası hala karanlıktı çünkü panjurlar kapalı duruyordu ama Pet mermer masayı bulmakta güçlük çekmedi. Nerede olduğunu eliyle koymuşçasına biliyordu çünkü. 10 yıldır kafasında bir karabasan olup çıkmamış mıydı bu masa? Pet masayı üstündeki incinle birlikte kaldırdığı gibi koştu. Mutfaktan koşarak geçti, elindekileri avluya fırlattı. Şimdi daha ağırdan alabilirdi artık. Korkuyu yok etmişti. Pencereler öyle sımsıkı kapatılmıştı ki Pet bunları açabilmek için kol demirini kullanmak zorunda kaldı. Önce sallangaçlı koltuklar uçtu pencereden. Bir süre hoplaya zıplaya yerlerde yuvarlandılar. Sonra resimler, şöminenin üstündeki süsler, doldurulmuş sarıcık kuşları. Taşınabilir bütün eşyalar, giysiler, seccadeler, vazolar da pencerelerin altında saçılıp kaldığı zaman Pet yerdeki halıları söktü. Onları da dürüp bükerek pencereden dışarıya attı. En sonunda taşıdığı kova kova sularla duvarları, tavanı baştan aşağı yıkadı. Sonsuz bir kıvanç buluyordu bu çalışmalarda. Sular o koyu renkli eskimiş duvar kağıtlarına işleye dursun, Pet dışarıdaki eşyaların topunu bir araya yığıp ateşe verdi. Yıpranmış, küf tutmuş kumaşlarla cilaları çatlamış tahtalar, hırçın çatırtılarla için için tutuştular. Çevreye iğrenç bir toz, bir rutubet kokusu saçıyorlardı. Ancak Pet yığının üstüne bir kova gaz döktüğü zaman gerçekten yalazlandılar. Masayla koltuklar içlerindeki hortlakları ateşe teslim ederken çatırdıyorlardı. Pet yanan yığını sevinç içinde seyretti. "Bunca yıldır bir türlü çıkamadınız da odadan değil mi?" diye bağırıyordu. "Sizi yakamayacak kadar ödlek olduğumu sanıyordunuz değil mi? Nah size, daha neler neler yapabileceğimi keşke görebilseydiniz. Pis, çürük sürpüntüler sizde." Yeşil halılar en son ipliklerine dek yanarak geride pul pul kızıl közler bıraktı. Ateşin sıcağında eski vazolarla kavanozlar patır patır çatladı. Pet, kutu ve kavanozlardan fışkıran ilaçlarla merhemlerin ateşte fokurdayıp cızırdadığını duyabiliyordu. Düşmanının idamında hazır bulunuyormuş gibi bir duygu içindeydi. Ancak koca yığın bir avuç köz olup çıktığı zaman oradan ayrıldı. Bu arada duvarlar da iyice ıslandığından duvar kağıtlarını dilim dilim şerit şerit soymak pek kolay oldu. Öğleden sonra Pet, Ford'una binip Salinas'a gitti. Ev döşemeleri, dekorasyonla ilgili kaç dergi bulduysa satın aldı. Akşamleyin yemekten sonra sayfa sayfa inceledi bu dergileri. En sonunda aradığı kusursuz odayı buldu. Öteki odaların çoğunda bir takım sakıncalar bulmuştu ama bunda tek bir kusur yoktu. Hem de kolayca yapılabilirdi bu oda. Oturma odasıyla konuk odasının arasındaki duvarı kaldırırsa aşağı yukarı 10 metre boyunda 5 metre eninde bir oda elde edebilirdi. Pencereleri genişletmek, şömineyi büyütmek, yerleri kazıtıp boyatarak cilalatmak gerekecekti. Ne var ki Pet, bütün bunları yapabileceğini biliyordu. Elleri işe bir an önce başlayabilmek için karıncalanıyordu. "Yarın başlarım," dedi. Sonra başka bir düşünceyle duraladı. "O güzel sanıyor evin içini. Daha yeni güzelleştirdiğimi bilirse olmaz. Hemen anlar Vermont'taki ev konusunda konuştuklarını benim duyduğumu. Bu işi yaptığımı kimseye haber veremem. Zaten neden yaptığımı merak edip sorarlar." Neden yaptığını kendi de bilmiyordu. "Onların üstüne görev değil," dedi sonunda. "Kimseye hesap vermek zorunda da değilim. Benim bileceğim iş. Tamam, geceleyin çalışırım ben de." Kendi kendine yavaşça güldü. Evini gizlice değiştirip yenilemek düşüncesi hoşuna gitmişti. Burada tek başına çalışabilirdi. Kimsenin de ruhu duymazdı. Her şey olup bittikten sonra da birkaç dost çağırır, evin içi zaten hep böyleymiş gibi numara yapardı. İçerisinin 10 yıl önceki durumunu kim anımsayacaktı ki? Günlerini şöylece düzene koymuştu şimdi. Gündüzleri çiftliğine işliyor, geceleri ise sevinç içinde evine koşuyordu. İstediği odanın resmini mutfak duvarına raptiyelemişti. Pet günde 20 kez bakıyordu bu resme. Cumbaların içine oturacak yerler yapar, duvarları Fransız grisi kağıtlarla kaplar, tahtalara krem renginde boya çekerken odanın bitmiş durumunu görür gibi oluyordu. Malzeme gerektiği zaman Salinas'a karanlıktan sonra inerek geceleyin dönüyordu. Gece yarılarına dek çalışıyor, mutluluktan bitkin düşerek yatıp uyuyordu. Ayrım 21 sonu. Sayfa 195. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Lincoln. L-I-N-C-O-L-N. Banksia. B-A-N-K-S-I-Y-A. May Monroe. M-A-E. M-U-N-R-O-E. Keller. K-E-L-L-E-R. Vermont. V-E-R-M-O-N-T. Sophie. S-O-P-H-I-E. Sperry. S-P-E-R-R-Y. Mount Vernon. M-O-U-N-T. V-E-R-N-O-N.